Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli dostlar. Bildiğiniz gibi birkaç haftadır Eğitim Dünyası programında Nurettin Topçu'nun Maarif Davası eseri üzerinden muallimi, mektebi, dersi onun diliyle anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de eğitimci, yazar, eğitim yöneticisi ve derneğimizin değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu beyefendi ile birlikte yaptığımızı biliyorsunuz. Bugün tek başına sunuş gerçekleştiriyor olacağım. Aslında geçtiğimiz hafta muallim konusunu yani öğretmen konusunu işlemiştik. Bugün Eğitim Dünyası programında onu biraz daha dilimin döndüğü kadar yani başka eğitimde öne çıkmış ülkelerden çok sık örnek veriyorum. Bunu taklit etmek için değil, analiz edip kendi ülkemizin kadim kültürüne uygun hale getirerek öğretmeni daha yukarıya taşımak, geliştirmek, varsa eksiklerimizi düzeltmek anlamında söylüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda birkaç ay oldu Eğitim Dünyası programında Singapur üzerine epey bir paylaşım yapmıştım. Bugün de aslında yine Singapur, Finlandiya, Güney Kore gibi TIMSS PISA sınavlarında ilk 3'ün 4'ün içerisinde olan ülkelerde ki bazı ortak özelliklerden bahsediyor olacağım. Aslında Türkiye'de eğitimle ilgili her şeyi biliyoruz. Yani Türkiye'deki akademisyenlerimizin, Türkiye'deki eğitimcilerimizin, eğitim uygulayıcılarının, okulların bu ülkelerden saymış olduğum ülkelerden bilgi eksikliği bakımında hiçbir şey yok. Yani eğitim hakkında bizim bilmeyip de Finlandiyalıların bildiği, Singapurluların bildiği, Güney Korelilerin bildiği, Çinlerin bildiği, Amerikalıların bildiği bir şey yok aslında. Bizler yine eğitimle ilgili ciddi bilgiye sahibiz. Burada ben sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki o zaman bu tip ülkeleri adını saydığım ülkelerdeki başarının sırrı nedir diye soracak olursanız bence onları o ülkeleri bizden farklı kılan tek şey uygulama aşamasında onların iyi olmalarıdır. Yani böyle düşünüyorum. Yani onlar eğitim uygulamalarında uygulama aşamalarında çok iyiler. Çünkü uygulamayı çok iyi yapıyorlar. Uygulama iyiyse, onlar uygulamayı iyi yapıyorsa biz neden iyi yapamayız? İşte örnek şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif modeli çerçevesinde müfredatımız yenilendi. İçerisinde UNICEF'in de bir takım beklentileri de içerisine konulmuş olarak bir IB programı gibi bir program bence bana göre çıkarıldı. Öğretim programı çıkarıldı. İçerisine kadim medeniyetimize ait izler de konuldu. Değerler de içerisine gömüldü. Ve köklerden geleceğe diye bir sloganla bu uygulama bugün bu yıl ana sınıfı 1, 5 ve 9. sınıfta başladı. O zaman yani bazen o kadar böyle gereksiz detaylara takılarak bütünü görmeyip işte uygulamayı ihmal ediyoruz. Bence bizler evet eksikler olabilir ama bir kere öğretmenimizin kendisini geliştirme noktasında yani bir şeyi beğenmiyorsa eğer bir şey yanlış gidiyorsa o zaman öncelikle bu yanlış gittiğini söyleyen eğitimci, eğitim yöneticisi, öğretmen, araştırmacı öğretmen ruhuna sahip olmalı. Şimdi ben bir eğitimciyim, eğitim yöneticisiyim. 34 yıldır bu sahada çalışıyorum. Belki okuyorum ama bilimsel basamaktan uygun bir şekilde araştırma temelli bir çalışma yapıyor muyum? Yaptığım uygulamaların verisel ölçümünü yapıp bir değerlendirmeye tabi tutuyor muyum derseniz kendimi çok zayıf not veririm. Benzer şekilde öğretmenlerimiz için de geçerli. Benzer şekilde Türkiye'deki 1 milyon 100 bin öğretmen için geçerli. Şimdi bilimsel araştırma temelli bir değerlendirme yapmış olduğumuz hizmetin ölçülebilirliğini kılar ve eksik ve yanlış kısımlarını bilimsel bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Tabii ki bu bilimsel veriye dayalı bir ölçmeyle birlikte, değerlendirmeyle birlikte tabii gözlem de çok kıymetli. Ben öğretmenin, eğitimcinin gözlemini de önemsiyorum. Yani bunu söylerken ikisine at başı gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz tamamen gözlem odaklı. Ya işte görünen köy kılavuz istemez. Eğitim iyiye gitmiyor canım. Bak ortada her şey. Demek bir genellemedir. İyi, hepsi mi hiç mi iyi gitmiyor? Daha iyi, yani iyi giden hiçbir işimiz mi yok? Bunun yolu bilimsel araştırmaların eğitimin kalitesini artırma potansiyelinin çok yüksek olduğunu bilip eğitimcilerimizin bilimsel makaleleri yakından takip ediyor olması veya kendi yapmış olduğu uygulamaları bilimsel araştırma verileri çerçevesinde değerlendirme tabi tutması gerekiyor. Dünyanın her yerinde eğitimciler bilimsel makaleleri maalesef yakından takip etmiyor. Bunu ben gözlemliyorum. Ama ne kadar takip etmiyor? Hangi ülkede eğitimciler bilimsel makaleleri yakından takip ediyor? Hangi ülkeler takip etmiyor? Erkek bayan branşa göre bu ne kadar değişkenlik gösteriyor diye de aslında daha net bir şeyler söyleyebilmek için de araştırmaya tabi tutmak gerekiyor. Ama gözlemim bu. Yani bu da bir değerli tabii ki ama yanlış da olabilir. Bunu da tamamen kesin ifadeyle konuşamam. Bununla birlikte dünyanın her yerinde eğitimciler bilimsel makaleleri yakından takip etmediği gibi bizim ülkemizde bunun çok az olduğunu da ben de gözlemliyorum. Ama ölçmek lazım, değerlendirmek lazım. Peki gözleme dayalı olarak bunu söylediğimde ki bu fikrime birçok eğitimci de katılıyor, akademik camiye de katılıyor. Nitekim ben kendi okullarımda bilimsel araştırma basamaklarına göre bir bazı verileri ölçelim, değerlendirelim. Bunu konferanslarda, sempozyumlarda, zirvelerde sunum yapalım dedim. Vallahi ne benim nefesim yetti ne öğretmenin nefesi yetti. Yani o üniversitede yıllar öncesi gördüğümüz o bilimsel araştırma teknikleri dersini almak için çok değerli Bayram Özer hocamız bize çok kıymetli zamanını harcadı. 25 kişiyle başladığımız grup 5-6 kişiyle bitti ve yarım kaldı ders. Yani çok önemsediğimiz bir şeyi bile başaramadık. Yani niye? Zaman ayırmadık. Ve bunu gereksiz görüyoruz hala. Halbuki okullarımızda o kadar çok güzel uygulamalar yapılıyor ki bu güzel uygulamaların konferanslara, sempozyumlara, zirvelere taşınabilmesi için de biz eğitimcilerin, öğretmenlerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini biliyor olması gerekiyor. Peki ülkemizde öğretmenler bilimsel araştırmacı araştırma yöntem ve tekniklerinden neden uzak duruyorlar? Neden bir araştırmacı öğretmen olmak istemiyorlar? Bunun sebebi nedir diye de kendi kendime soru sormak gerektiğini düşünüyorum ve soruyorum. Kendime de soruyorum, sizlere de soruyorum. Belki bunun nedenlerden bir tanesi öğretmenlerin takip etmek istediği bilimsel makaleler gündelik hayattan uzak olduğunu düşünmüş olabilirler. Yani araştırmaların okuldaki gündelik hayattan uzak olduğunu düşünmüş olabilirler. Bu bir etken olabilir. Kendi sorunlarına doğrudan çözüm olmadığını veya araştırma sonuçlarının pratiğe nasıl dönüştürüleceğini bilmediklerini düşünüyor olabilirler. Yine akademik yayınların çoğu bulgularının doğrudan okullarda nasıl kullanılması gerektiğine dair ipuçları vermiyor olabilir. Bunu da akademik camiadaki akademik araştırma yapan insanların bu konuda kafa yorması gerekiyor. Üretilen bilimsel bilginin okullarda doğrudan uygulanmasını önemseyen çok az akademisyen olabilir. Bütün bunlar... Bunlar da neden olabilir tabii ki. Yani bir yapılan araştırmaların gündelik hayattan uzak olması veya öğretmenin kendi sorunlarına doğrudan çözüm olmadığını düşünmüş olması, pratiğe nasıl dönüştüreceği ilgili bilmezlik gibi bunları sayabiliriz. Yani bilimsel makaleler neden yakın takip edilmiyorun cevabını dilimin döndüğü kadar söylüyorum. Veya üretilen bilimsel bilginin okullarda doğrudan uygulanması önemseyen akademisyenlerin olmaması da olabilir. Şimdi herkes için bir pay düştü burada bakın. Peki bütün bunlar sebepse eğer o zaman bilimsel bilgi eğitimin kalitesi nasıl artıracak? O zaman neden bilimsel araştırmalar yapıyor üniversiteler, makaleler yayınlıyorlar? Bu kadar faydası olmayacaksa, okullara bir yansıması olmayacaksa, akademik camia bunu okullarda uygulanması için gayret sarf etmeyecekse veya okuldaki uygulayıcı eğitimciler bu bilimsel makalelerden faydalanmayacaklarsa veya okullardaki uygulamalar ya... yaşım 55 oldu, 34 senedir ben eğitim camiası içerisindeyim. Benim bu 34 yıl hikayem içerisinde 3-4 kez müfredat değişti, öğretim programı değişti. Bazı uygulamalarda değişiklikler oldu. Ya bu yapılan uygulamaların değişikliklerinin kamuoyuna yansıması nasıl, çocukta nasıl bir tipoloji ortaya çıkardı, nasıl bir durum ortaya çıktı, çıkıyor. Bununla ilgili araştırmalar yok ki. Yani sadece siyaset ve politik anlamda işte biraz önce söylediğim genel gözleme veya inanışa dayanarak bir takım adımlar atıyoruz. İşte yok sınav türünü değiştiriyoruz, sistemi değiştiriyoruz. İşte çoktan seçmeliden açık uçluya geçmeye çalışıyoruz. İşte bunun için baskı yapıyoruz. Bunlar hepsi gözleme dayalı. Bir takım sorunlara dayalı olabilir tabii ki. Bununla birlikte kamuoyunu ikna edecek bilimsel araştırmalar uzun uzadı yapılıp bunların hepsini döküm yapılarak ey ahali, ey millet, ey Türk milleti, ey eğitimciler, bakın yapılan araştırmalar, çok değişik şekillerde yaptırdığımız araştırmalar neticesinde şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bizim bunu düzeltiyor olmamız lazım. Bak şunlar güçlü yanlarımız, şunlar zayıf yanlarımız, şunlar eksik yanlarımız diyerek bir program değişikliğine, bir sistem değişikliğine, bir uygulama değişikliğine gitmiş olsa herhalde hepimiz hep beraber biraz daha ikna edilmiş oluruz. Tabii bu genel bir eleştiri. Öbür taraftan kendi içimize dönelim. Öğretmenler kendi araştırmalarını yapıyor mu? Yani uygulamalarını, uyguladıkları etkinliklerle ilgili nasıl bir sonuçları doğuyor, kendi öğretmenliklerini geliştirmek için yaptıkları uygulamaları araştırmaya döküyorlar mı? Bununla ilgili de benim vereceğim cevap herhalde 1 milyon 100 bin öğretmen içerisinden yani 5 bin 6 bin kişi bulur muyuz bilmiyorum, emin değilim. Yani örnek Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Kongresi yaptı. Kaç tane bildiri ne kadar gitti? Orada bildirilen kalitesi nedir? Doğrusu da takip edemedim. Bu da benim eksikliğim. Örneğin bazı öğrenciler ödev yapmıyor değil mi? Öğretmen öğrencilerin ödev motivasyonu hakkında sistematik bilgi toplarsa ödev sorunu çözmesi kolaylaşmaz mı? Ya neden bu çocuklar ödev yapmak istemiyor? Yani ödev motivasyon ilgili sorun ne? Bu bilgileri topladığı zaman bunu bir takım kriterlerle ölçüp değerlendirdiğinde bunu çözmesi kolay değil midir? Veya bazı öğrenciler yazmak istemiyor. Neden yazmak istemiyor? Hangi öğrenci yazmak istemiyor? Yazmamanın nedenleri nedir? Bunun kalem tutmayla ilgisi var mı? İşte parmak kaslarının gelişimine alakası var mı? Çocuğun fiziksel gelişimine alakası var mı? Daha önce yazmakla ilgili yaşadığı bir travmatik durum var mı? Bunları bu verileri toparladıktan sonra kendi sınıfıyla ilgili veya kendi okulu ilgili bir değerlendirmeye tabi tutup hatta bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde bir çalışma yapmış olsa ve bunu paylaşmış olsa, buna göre de veliye düzeltme sonuçlar çıkartıp paylaşmış olsa, eğitimciye paylaşmış olsa kıymetli olmaz mı? İşte hepimiz aslında sınıfta sezgisel veya okulda sezgisel veya izlenimlere dayalı veri topluyor. Ama bu verilerin sistematik toplanması ve sistematik analiz edilmesi noktasında yetersiz kalıyoruz. Bundan dolayı her öğretmen aynı zamanda bir araştırmacı kimliği kazanamıyor. Bizim önerimiz ne? Her öğretmen yaptıkları uygulamalarla ilgili, gördükleri eksiklerle ilgili veri toplamalı ve verilerini sistematik bir şekilde analiz etmeli, değerlendirmeli ve araştırmacı öğretmen ruhuna sahip olmalı. O zaman hepimiz bulunduğumuz ortamda hem kendimizi değerli hissederiz, hem çocuklarımıza, velilerimize daha değerli olacak bilgileri aktarırız, inandırıcı ve güven verici bilgi aktarırız ve hangi öğrenci hangi seviyede nasıl çalışırsa başarılı olur acaba sorusunun cevabını bu yöntemimizle de bulmuş oluruz. Tek tek her öğrenci özelinde bunun bilimsel bilinmesini zaten hepimiz önemsiyoruz. O zaman her öğrenci özeldir. Her öğrenci özelinde de çalışma sistemi hakkında öneride bulunuruz ve rehberlik servislerimiz daha kaliteli bir hizmet sunmuş olur. Peki bunları biliyoruz mu? biliyoruz. Peki uyguluyor muyuz? Maalesef uygulayamıyoruz veya uygulamıyoruz. Uygulayamıyoruz. Diğer bir konu, yani eğitimde hakkaniyetli davranmak. Hepimiz bildiği bir şey aslında, eğitimde hakkaniyetli davranmak. Hiç kimse yani buna itiraz etmez. Ama hakkaniyet kavramını da açmak gerekiyor. İkisi, yani eşitlikle hakkaniyetli olmak, bence ikisi aynı şey değil kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Eğitimde eşitlik ve hakkaniyet ikisi de farklı kavram. Herkese eşit davranmak. Adil ve hakkaniyetli olacağımız veya olduğumuz anlamına gelmez. Eşit davranmak herkese hakkaniyetli davrandığımız anlamına gelmez. Çünkü okullarımızda farklı seviyelerdeki öğrenciler aynı eğitimi değil, o çocukların ihtiyaçlarına ve koşullarına göre farklılaştırılmış eğitimler vermemiz gerekiyor. İşte o zaman hakkaniyetli davranırız. Ama bunu veliye de anlatamıyoruz. Biz öğretmenler de buna inanmıyoruz. Topluma da anlatamıyoruz. Yani eşitçi bir yaklaşımla öğretmenlerden tutum ve davranış bekliyor. Çocuk da bunu görmek istiyor. Yani öğrencinin ihtiyacına ve farklı seviyesine dikkate alarak ve ihtiyacını dikkate alarak ve koşulları farklılaştırılmış öğrenciye farklılaştırılmış bir göz teması, bir söz, bir eğitim, bir uygulama yaptığında hemen karşısında duruyoruz. O zaman hepimiz kaybediyoruz. Yani eşitlik, herkese eşit davranmak, hakkaniyetli davrandığımız anlamına aslında gelmiyor. Adil davrandığımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla eğitimde de bu böyle. Farklı seviyelerdeki öğrencilere aynı eğitimi değil, ihtiyaçları ve koşullara göre farklılaştırılmış eğitimler vermemiz gerekiyor. Belki işte o zaman hakkaniyetli oluruz. Biliyor muyuz bunu? Biliyoruz. Uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz. Niye? Bir tür toplumsal baskılar, yanlış algılar, operasyonlar. İşte eşitlik değil bu. Eşitlik, bu sefer de diyoruz ki bunu daha da bütün yanlış bir kavramla, adil değil bu diyerek her çocuğun farklı ihtiyaçlarını görmesinden gelerek herkese tek düze eğitim vermek zorunda kalıyoruz. O zaman hani var ya işte bir ağaca tırmanma yarışması yapmışlar. Balık, fil, kedi, köpek, kuş, hepsi bir arada olmuş. Demişler ki bu ağaca kim önce tırmanırsa onu yetenekli kabul edeceğiz. Tabii ki bu tırmanma yarışmasında kedi daha başarılı olabilir. Kuş uçarak birden ağacın tepesine, zirvesine çıkabilir. Ama balığın, filin ve diğer büyükbaş hayvanların o ağacı tırmanması mümkün değil. Bizde yarışmanın adı ağaca tırmanma yarışması, ama tırmanmaya davet ettiğimiz hayvanların özellikleri farklı. Yani aynen eğitimde de her bir çocuk özeldir. Öğrenme stiliyle, hazır bulunuşluğuyla, yaşam biçimiyle ve çoklu zeka kurumuna göre zeka türleriyle farklı özellikler gösterir, ilgi ve tutumları farklıdır. İşte bunları çeşitlendirerek eğitim verebildiğimizde belki biz çocuklarımız okullarımızda daha fazla mutlu ederiz. İşte eğitimde hakkaniyetli davranmayı belki biliyor olabiliriz ama eşitliğe kurban ediyoruz. Peki diğer ülkeler, o bahsettiğim, adını andığım ülkeler bunu uyguluyor. Her çocuğun seviyesine uygun eğitim verme çaba ve gayreti içindeler. Bu Finlandiya için de geçerli, Singapur için de geçerli, Güney Kore için de geçerli, Litvanya için de geçerli. Ve o PISA'daki ilk 4-5'in içerisindeki diğer bütün ülkeler için bunların geçerli olduğunu görebiliyorum. Her çocuğun seviyesine uygun eğitim veren bu ülkeler var dedik ya, bunlar da buna göre farklı uygulamalar yaptığı zaman diğer veli benim çocuğum bu eğitimi niye almıyor diye hesap sormuyor. O farklı uygulamaları atölyelerde, sınıflarda, eğitimin farklı saatlerinde uyguluyorlar ve bunlar yine okullara ve bölgelere göre de değişiklik gösteriyor. Yani biz de Türkiye'de bütün bölgelerimizde, bütün illerimizde aynı müfredatı yerel koşullar çok fazla dikkate alınmadan benzer şekilde verme çabası ve gayreti içerisinde oluyoruz. Öğretmen de araştırmacı olmadığı için müfredatı da güncelleme yeterliliği ve yetkinliğini kullanmadığı için veya kullanmak istemediği için, kullandığı zaman da farklı anlaşılmalar ortaya çıkacağı için de çekiniyor. Öyle olunca Ankara'dan hazırlanan müfredat program Türkiye'nin her tarafında aynı şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Bir daha söylüyorum, sınıfta 24 tane çocuğa eşit davranmak, davrandığımızı düşünmek hakkaniyetli bir eğitim anlamına gelmez. Her çocuğun özelliğini, seviyesini, hazır bulunuşluğunu, ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilirsek. İşte Türkiye 100 yılı marif modelinde aslında farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programları var ama bunu ne kadar kişi uygulayabiliyor? Bakanlık bunu ölçebiliyor mu? Gerçekten ölçmek için çaba sarf ediyor mu? Yani şunu biliyorsak, eğer her sınıfta farklı çocuklar var, bunu biliyoruz, buna itiraz eden kimsenin çıkacağını, baba yiğidin çıkacağını düşünmüyorum. O zaman o sınıfa derse giren fen öğretmeni, matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni, sosyal öğretmeni, o 24 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane öğrencinin ihtiyaçlarına göre dersini çeşitlendirebiliyor mu? Farklılaştırabiliyor mu? Birine vermiş olduğu etkinliği diğerine vermek dizan velinin tavrı ve tutumu ne oluyor? Veya o çocuk ne hissediyor? İşte biz bunları aşıyor olmamız lazım. Çocuklara şunu söylememiz lazım. Çocuklar, nasıl ki birimizin göz rengi farklıysa, parmak izlerimiz farklıysa, öğrenme stillerimiz de farklı. Dolayısıyla öğretmen bu farkla dikkat alarak ödevlendirme yapıyor, etkinliklerin içerisine sizleri dahil ediyor. Lütfen öğretmeninizin adalet çizgisine güvenin. Onun hakkaniyetli davrandığına güvenin. Amaç hepimizin o kazanımları içselleştirebilmek. Dolayısıyla öğretmen yine öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim programını değiştirebilmeli. Uygulamada bir takım yetkileri olmalı. Her tarafta, her şekilde öğretmen aynı müfredat, aynı öğretim programını kullanmamalı diye düşünüyorum. Bunun için öğretmene tabii ki mesleki eğitim verilmeli. Yani öğretmene farklılaştırma nasıl yapılır? Zenginleştirme nasıl yapılır? Bence Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya daha fazla zaman ayırıp hakkaniyetli bir öğretmen nasıl olunur üzerine ciddi anlamda bir örnek uygulamalar, atölye çalışmaları yapmak ve öğretmeni bu konuda geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Belki İGEDER'de, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz de bununla ilgili çalışmalar yapabilir. Diğer bir husus, yine bu gelişmiş ülkelerde PISA'da veya TIMSS'de iyi bir başarı göstermiş ülkelerin ortak özelliği, hepimiz biliyoruz aslında. Çocuklara konuları anlatmıyorlar. Hepiniz şaşırdınız değil mi? Hepimiz de biliyoruz aslında, doğru, çocuklara konu anlatılmaz. Çocuklara konuları anlatmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz. Nokta, bu kadar. Bunu ben de biliyorum. Ama uyguluyor muyum? Uygulayabiliyor muyum? Uygulamaya müsaade ediliyor mu? Ya bakanlık boyutuyla söylemiyorum bunu. Bunun veli boyutuyla söylüyorum. Toplumsal algı boyutunda söylüyorum. Hocam, bizim bu çocuğa konu anlatılmamış, anlatılmadan öğretmen etkinlik vermiş. Önce anlatılması gerekmiyor mu? Bir kere böyle başlıyoruz. Öğretmenin çocuklara konuyu anlatması öğrenmeyi sağlamaz. Önemli olan o konudaki belli başlı kavramların çocuklar tarafından kavranılmış olmasıdır. Çünkü konularda derinleşmek, yaş grubuna göre belirlediğin temalarda derinleşmek o saatte, o süre içerisinde, o yaş grubu uygun zaten mümkün değil. Yaş arttıkça, seviyesi arttıkça aynı konuyla ilgili bilgi derinliği artacak. Bunu öğretmen o süre içerisinde zaten vermesi mümkün değil. O yaş seviyesine de o bütün konuyu derinlemesine vermesi de mümkün değil. Ama belli başlı kavramları öğretebildiğinde çocuk bunu daha sonra o kavramlar üzerinden geliştirebilir. Örneğin ben sosyal bilgiler öğretmeni olduğum için bu örneği vermek zorundayım. Birinci Dünya Savaşı'nı konu bazında işliyoruz mu? İşliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın oluş şekli ve sonuçları itibariyle anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz. Çocuklar bunu ezberliyorlar mı? Ezberliyorlar veya kavramaya çalışıyorlar. Peki aynı konuyu, savaş nedir çocuklar? Savaşa neden olan çatışma unsurları neler olabilir? Savaşa neden olan çatışma unsurları içerisinde bağımsızlık uğruna savaşanlar veya sömürgeciliğe karşı bağımsızlığı elde etmek isteyen ülkeler olabilir mi? Peki bu durum bir savaşın nedeni midir? günümüzde bağımsızlık veya sömürgecilik karşıtlığına ülkesinin sömürülmesi engel olmak için savaşan ülkeler var mıdır? Onların bu bağımsızlık mücadelesini kazanabilmesi için ortaya koydukları bu çatışmaya bir savaş mı deriz? Bu savaşın kaybedeni ve kazananı kimler olabilir? İşte belli başlı kavramları konuştuğumuzda aslında bütün savaşların, hangi savaş türü olursa olsun, bu savaşların ruhu içerisinde savaşmak, çatışma, bağımsızlık, sömürgecilik, mücadele etme, kendi kültürümüzle devam edelim, şehitlik, gazilik, mücadele ruhu gibi bir takım ana kavramları verebildiğimizde çocuklar savaşla ilgili tüm konuları kavrayabilir ve anlamlı hale getirebileceğini düşünüyorum. Aslında kavram öğretiminin konuyu kavratmak açısından daha önemli olduğunu Türk Milli Eğitim Sistemi'nde bilmeyen var mı? Ben dahil hepimiz biliyoruz. Beni dinleyenler de biliyor. 1.100.000 öğretmen de biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor. Yeni Maarif modelinde kavramları önce koymuş. Sonra kavramları derinleştirmiş. Bunu da yapmış. Uyguluyor muyuz? Uygulamıyoruz. Kavram odaklı eğitim anlayışına geçen ülkelerin ortaya koyduğu performansa bakarak biz de kavram odaklı düşündüren, meraklandıran, sonra da derinlemesine öğrenme imkanı sunacak bir yaklaşım tarzını ne yapabiliriz? Eğitim sistemine taşıyabiliriz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki bunlar güzel şeyler. Peki bizim bilmeyip de onların bildikleri bir şey var mı acaba? Şimdiye kadar onların da bizim de bildiklerimizden bahsettim. Araştırmacı öğretmen olmak, öğretmen kendisini uygulamalarını araştırmaya dökmeli, ölçmeli ve sonuçlarını paylaşmalı. Eğitimde hakkaniyetli davranmalı. Konu anlatmamalı, kavram üzerine derin anlatabilmeli dedik. Bunları biliyoruz. Peki ya bizim bilmeyip de onların bildikleri var mı diye sordum kendi kendime. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta işte muallimlik konusunu işledik. Sayın İdris Topçuoğlu beyefendiyle birlikte. Bir şeyi paylaştık. O paylaştığımı biraz daha net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Dünyanın dört bir yanında öğretmenlerin mesleki statüsü genel olarak diğer mesleklere nazaran gitgide düşüyor. Özellikle son 6 yıldır yapılan araştırmalarda, hem OECD'nin yaptığı araştırmalarda, öğretmenler ilk 5 içerisinde bu mesleği terk ediyorlar. Başka mesleklere kayma davranışı içerisindeler. Bu dünyada %42, Türkiye'de %70'in üzeri çıktığı söyleniyor. Oysa biz geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında öğretmenlik mesleğinin, muallimlik mesleğinin çok önemli olduğunu vurgusunu yaptık. Bir kere Türkiye'de 1.100.000 üzerinde olan öğretmenlerimizin mesleki statüsünü artırmak, eğitimin kalitesini artırmak için son derece önemli nokta. Önce öğretmenlerimizin mesleki statüsünü ve öğretmenlere olan inanışı, öğretmen olan değeri, öğretmen olan hürmeti iade etmek gerekiyor. Bunu başarıyor olmamız lazım. Kamu spotlarıyla. Örnek verdim daha önceki Eğitim Dünyası programında. Yine çok değerli ilçe milli eğitim müdürümüz, önceden Üsküdar'da idi, şimdi Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürümüz olan Sayın Sinan Aydın beyefendi anlatmıştı bana. Aynı şekilde İdris Topçuoğlu beyefendi, İGEDER'in şu andaki başkanı da söylemişti. Singapur'a gittiklerinde 2015 yılında bir kampanya başlatmışlar. Önce öğretmenin statüsünü yükseltmek. Bütün billboardların üzerinde, bütün otobüslerin arkasında her şey bir öğretmenle başlar ifadesi yazıyor. Değerli arkadaşlar, eğitimin kalitesi öğretmenin kalitesi kadardır. Bizim yapacağımız şey öğretmenlerimizin statüsünü artırmak, eğitimin kalitesini artırmak için ilk önemli şarttır. Biz buna inanıyoruz. Biz bu inancımızı sürdürüyoruz. Başarılı öğrenciler eğitim fakültelerine gitmeli. Başarılı öğrenciler akademik anlamda başarılı, zihinsel anlamda başarılı, puanlar yüksek olan öğrenciler eğitim fakültelerine yönlendirilmeli. Sadece tıp, sadece mühendislik, sadece hukuk gibi bölümleri tercih etmemeli. Çünkü akademik performansı yüksek olan, zeka düzeyi yüksek olan, hitabet gücü yüksek olan, iletişim becerisi yüksek olan öğretmen adayı öğretmen olmalı. Çünkü bu öğretmenliğin en büyük sırrı nedir derseniz, sosyal zekası yüksek, iletişimi güçlü insanlardan oluşuyor olmasıdır. Dolayısıyla başarılı öğrenciler eğitim fakültesini seçerse öğretmenlerin kalitesi artar. Öyle değil mi? Hatta bir dönem Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olanları eğitim fakültesine gönderirken herhalde bir 20 yıl önceydi, öyle hatırlıyorum. Ödeme yapıyorduk, burs veriyorduk. Birinci, ikinci, üçüncü tercihlerine göre asgari ücret düzeyinde para ödüyorduk. Bugün TÜBİTAK'ın temel bilimler için yaptığı uygulamayı öğretmenlik mesleği içinde bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı yapabiliyor olmalı. En iyi çocuklar eğitim fakültesini seçmeli. Az almalı, az olmalı, öz olmalı en iyi çocuk. Ve öğretmen Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi yeniden gündeme gelmeli bana göre. Çünkü öğretmenlik ruhunu küçük yaştan itibaren yönlendirerek iletişim becerisi yüksek, sosyal zekası yüksek, çocukları seven, fedakarlığı yüksek bu mesleğe adamış gençler yüksek puanlarıyla eğitim fakültesine geçmeli. Eğitim fakültesi okurken iyi bir burs almalı. Madde ve manen her yönüyle desteklenmeli. Bunların ufkunu açacak yurt dışı turlarına gönderilmeli. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile Bakanlığı bu konuda destek vermeli. Ancak biz eğitimde dönüşümü böyle sağlarız. Buna da nokta diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Aklıma geldi. Daha önce okumuştum yine bir kitapta. Finlandiyalılar öğretmen adaylarını ülkenin en iyi öğrencileri arasından seçtiğini biliyorum. Ve onun için efsane yaşıyor Finlandiya. Onun için o efsane yaşıyor. Finlandiyalılar öğretmen adaylarını en iyi öğrenciler arasından seçtiklerini biliyorum. Bunu okumuştum. Bunu hatırlıyorum. Ondan dolayı eğitim alanında çok başarılılar. Dolayısıyla Finlandiya örneğinde olduğu gibi öğretmen adayları akademik olarak en iyi öğrenciler arasından seçmeliyiz. Bununla birlikte sadece bu yeterli değil ama bakın bunu söylüyorum. Yani o bilgiyi de şöyle takviye ediyorum. Akademik başarıyla birlikte takım çalışmasına yatkınlık, meslek aşkı, biraz önce söylediğimi daha söylüyorum. İletişim becerisi, karakteri ve de önemli. Bunlar da tespit edilmeli. Bütün bunlarla birlikte artı konularak, alt alta diyerek değil, yan yana koyarak, yani bir akademik başarısı olacak, yani zihinsel performans ve zeki olacak, bir bunu koyduk, iki takım çalışması yatkın olacak. Eğitim işi bir takım çalışması işidir. Bunu altına koymadım, bunu da yanına koydum. Etti 11. 3 meslek aşkı olacak, tutkun olacak, bu mesleği çocuğuyla her şeyiyle sevecek. Çocuğun her derdinin yanında meslek aşkı olacak. Bunu da altına koymadım, toplamadım, yanına koydum. Etti 111. İletişim becerisi. Bu mesleğin en önemli şeyi, hususiyeti, güçlü bir iletişim becerisine, sanatına sahip olmak. Bunu da yanına koydum, alt alta koymadım. Ve karakter, karakter sahibi ahlaklı olacak. Ne oldu? 1111 oldu. 4 tane özelliği alt alta değil, yanına koyduğum zaman 4 beceri 1111 kat fazla sana fayda getiriyor. Bu 4 özelliği toparladığımız zaman iyi öğretmen ortaya çıkacak. O zaman ülkemizin neresine gönderirseniz gönderin, ortaya harika şeyler çıkacak. Ülkemizi, öğretmenlerimizi kalkındırdığımızda, eğitimimizi kalkındırdığımızda bizim konuşacağımız daha büyük meseleler olacak o zaman. İşte akademik açıdan parlak öğrencilerle birlikte biraz önce saydığımız hususiyetler ve sosyal duygusal becerisi yüksek, mesleğe olan tutkunluğu olan, bu mesleği seven öğrenciyi seçmek işte o zaman eğitimimizin kalitesinin artmasına neden olacaktır. Bu uygulamaları yapabildiğimizde, peki biliyor muyuz bunları da? Vallahi biliyoruz. Milli Eğitim Bakanları biliyor mu bunu? Biliyor. Eğitim fakültesindekileri biliyor mu bunu? Bunun böyle olması gerektiğini. Sadece ben mi biliyorum? Peki uygulayabiliyor muyuz? Basın biliyor mu bunu? Biliyor. Muhalefet biliyor mu bunu? Biliyor. Uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz ki. Sorunumuz burada bizim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde bilmediğimiz bir şey yok. Biz eğitimde her şeyi biliyoruz. Nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Ve burada söylediğime bir tane itiraz edecek vatandaşına çıkacağını düşünmüyorum. Hayır efendim, sadece puanla eğitim fakültesine girsin, oradaki bunun bir hakkaniyet olduğunu düşünüyorum diyen bir tane adam çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü öğretmenlik mesleği sadece yüksek puanla eğitim fakültesine girmekten ibaret de değildir. Çünkü başka beceriler ister. Bunu da herkes biliyor. Uyguluyor muyuz, uygulayamıyoruz. Herkesin ideolojik bakışı ve siyasi bakışları bizim doğruyu bulmamıza, iyi bulmamıza engel oluyor. O zaman da iflah olamıyoruz. O zaman da nesil kaybı yaşıyoruz. O zaman neslimizi kaybediyoruz. Evet, şunlarla bitireceğim kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Bizim bilmeyip de onların bildiklerinden bahsettim. O da öğretmen seçiminden bahsettim. Aslında biz de biliyoruz bunu. Başlığı böyle söylesem de bilmediğimiz bir şey değil. Onu söyleyeyim. O zaman gelişmiş ülkelerin, yani eğitimde bir numara olduğuna inandığımız ülkelerin bildikleriyle bizim bildiklerimiz aynıysa, tek fark uygulamıyoruz. Ve eğitimde oyunun çocukların hakkı olduğunu, oyunlarla öğretimi de ve oyunun teneffüslerde gerçekleşeceğini de biliyoruz. Bugün kitapta çocukların oyun hakkının kıymetli olduğunu hepimiz biliriz. Ama çocukların teneffüste kaliteli bir oyun oynamasına ve nasıl oyun oynayacakları ile ilgili hiçbirimizin bir kurgusu yok ve uygulaması yok. Bakın, ben de bakıyorum okula maalesef. Kendimi de eleştiriyorum. Çocuklar koridorda oyun adına yerde yatıp sürünüyor. Birbirinin üzerine basıyor. İşte bahçede yere yatıp koşmayı, işte koşturmacayı sadece oyun zannediyor. Dolayısıyla okullarımızda çocuklarımızın nitelikli öğrenmeye yapılandırılmış oyunlarla birlikte yapılandırılmamış oyunları ayırt edip oyun çocuğun bir hakkı olduğunu ve oyunlarla daha iyi öğreneceğini de biliyor olmamız gerekiyor ve ders programına bol bol oyun saati koyabiliriz, özellikle küçük çocuklar için. Bahsetmiş olduğum ülkelerde üst düzeyde bir inanış var. Bununla bitireceğim. Öğretmenlerine aşırı bir şekilde güveniyorlar ve inanıyorlar. Peki burada biz bunu bilmiyoruz işte. Burada biz öğretmenlerimize güvenmiyoruz ve inanmıyoruz. Dolayısıyla güvenmediğimiz, inanmadığımız, inanç geliştirmediğimiz öğretmen de çocuğumuza yeterince faydalı olamıyor. Maalesef. Bu büyük bir eksikliğimiz. Biz bunu bilmiyoruz. Öğretmene hürmet edilmesi gerektiğini unuttuk. Öğretmene yanlış da söylese yavrum, öğretmeni onu bir dinle diyemiyoruz. O öğretmendir diyeyim. Öğretmenin şahsi hatalarını genelleyerek 1 milyon 100 bin öğretmene mal edip öğretmenin statüsünü ve değerini her gücün her geçen anne babalar aşağıya çekiyor. Toplum aşağıya çekiyor maalesef. Sadece öğretmene toplumsal anlamda güvenmek değil, bakanlık da güveniyor olması lazım. Onun için öğretim programlarında bazı esneklikleri ortaya koyması lazım. Bu eğitimi verdikten sonra sınıfına göre, bulunduğu ilin, ilçenin kültürel özelliğine göre öğretmen de bu esnekliği sağlamalı. Çünkü öğretmen özgür olmalı diyor Nurettin Topçu. Öğretmeni özgür bırakırsak öğretmen inovatif düşünmeye başlar. Sınıfının kalitesini artıracak gayret ve çabaları ortaya koyar. İşte biraz önce söylediğimiz gibi araştırmacı bir öğretmen ruhu verirsek yaptığı uygulamaları da araştırmaya döker, Milli Eğitim Bakanlığı'yla paylaşır, toplumla paylaşır ve güzel örnekler bu şekilde yayılır. Evet, kısacası değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, her çocuğun bir cevher olduğuna inansak, hiçbir çocuğun başarısız olmasına izin vermeyiz. Çocukları yalnızca başarması gereken küçük insanlar olarak değil, hem mutlu olması gereken hem de ülkenin geleceğini elinde tutan üstün bireyler olarak görmeliyiz. Her çocuğa kendi seviyesinde ve kendi özelliklerine göre öğretim programı yapmalıyız ve farklılaştırılmış ders vermeliyiz. Bunu yapmıyor zaten, söyledim. Okulu da bir eğitim ve yaşam alanı olarak değil, çocukların atlatmaları gereken bir dönem olarak görüyoruz ama görmemiz gereken şey, okullar bir eğitim ve yaşam alanıdır. Hayata hazırlar. Hayatın ta kendisi değildir. İşte bizler de eğitim sistemimizde bazı iyi yaptıklarımızı, iyi bildiklerimizi uygulamaya dökersek, bilmediklerimizi de dünyanın gelişmiş ülkeler içerisinde neleri farklı yapıyorlar diye bilmediğimiz varsa onları da uygular hale gelirsek, öğretmen olan değeri ve statü yükseltir, ona olan inancımızı artırırsak, ben Türkiye 100 yılı marif modeli çerçevesinde ortaya konulan performansın daha iyi bir sonuç vereceğine canı gönülde inanıyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında yine biz eğitimle ilgili neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz, eğitimde başarının sırrı nedir, o da uygulamak, bu bildiklerimizi en güzel bir şekilde uygulamaya dökebilmektir. Bunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Heyecanımı lütfen bağışlayın. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.